Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Sevgi Dili programında çok değerli bir konuğumuz var. Erdal Yavuz abimizle beraberiz. Kendisi Muhtarların Sesi Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği'nin başkanı ve aynı zamanda Güçev Derneği'nin de başkanı. Ve en önemlisi Büyük Birlik Camiası'ndan sevdiğimiz değerli abilerimizden biri. Hatta birçok anıyı, anekdotu bir arada yaşadığımız. Sevgili Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin şehadetin öncesinde de yakın temasta bazı olaylar yaşamıştık Erdal abimizle. Onları da bu programda aktarmaya çalışacağız. Erdal abi öncelikle hoş geldiniz diyoruz.
Allah razı olsun, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
İyisiniz inşallah.
Hamdolsun, çok şükürler olsun. Siz de iyisiniz.
İyidir. Erdal abi biz tabii sizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Birçok yönünüzü biliyoruz. Şimdi biz sizin vasıflarınızı da sayarken İnsana nasıl vakit buluyor da hepsine yetişiyor. Bunu sayın izleyicilerimiz şimdi kafada canlandırmaya çalışıyordur da siz tabii inşallah münevver kişiliğinizle, milli manevi değerlere başarılı kişiliğinizle bir hizmet olarak görüp Allah razı olsun bunların hepsine yetişiyorsunuz. İstiyorsanız önce bu çok yeni bir projeydi. Ben onu biraz konuşmak istiyorum. Bu Muhtarların Sesi Televizyonu projesi nereden aklınıza geldi ve onun sonunda hedeflediğiniz bazı konular var. Konuşmuştuk. Bunları bir açalım inşallah.
Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelirken de ortağımla konuştuk. Evet. Bu bir ahde vefadır. Hocamız da yıllar önce Adnan Oktay'la sohbet programlarına başladığımız zaman işte unutulmadığımız gösterildi. Sunucu olarak, programcı olarak gelirdik. Şimdi tevafuk oldu. Senin programına, Altuğ Bey'in programına
i̇nşallah.
Olmak da ayrı bir şeref bize ait.
Inşallah.
Çok da mutlu oldum. Şimdi de konuk olarak davet edildik. Şeref duyduk. Öncelikle A9 izleyicilerine saygılar sunuyorum. Şimdi niyetleri halis olduğu zaman, kalbiniz temiz olduğu zaman Mevla bir şekilde yardım ediyor. İnişli çıkışlı hayat tabii ki var. Sıkıntılar olabiliyor. Ama bunları bir imtihan olarak kabul edip gelen baş üstüne diyorsun, sabrediyorsun. Dolayısıyla Mevla bir şekilde sizi o noktaya götürüyor. Erdal Yavuz, tabii siz biliyorsunuz ama kimdir dese kısaca Erihdiyer diye bir derneğimiz var. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Derneği, genel merkezi Erzurum'da olan. İbrahim Hakkı Hazretleri zaten anlatmaya gerek yok, siz de yakından biliyorsunuz ama ilmi yönünden ziyade büyük bir bilim adamı. Yapmış olduğu eserler, onlardan en büyük bir tanesi Marifetname eseri ki onun başkanlığı yapıyoruz. Hayatını konu alan bir projemiz var. Çok da az kaldı inşallah bitirmemize. Onun dışında Güçev diye bir projemiz var. Gülümseyen Çocuklar Yardımlaşma Eğitim Kültür Derneği. Bu tamamen öksüz ve yetim, kimsesiz çocuklara yardımcı olmak anlamıyla. Hiçbir iş adamından, hiç kimseden bir bağış almadan, paraya dokunmadan, parayla işimiz yok. Tamamen birinden alıp bir elin gördüğünü diğer elin görmeyi şekilde onlara hakkını teslim etmek
Allah razı
diye bir
inşallah, Allah razı
projemiz var. Ve yeni proje de Güçev'le Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na bir anlaşma yaptık. Yani çocuk eskeme kurumlarına gibi yerlerde yapacağız aslında ama sonra bir düşündüm, muhtarlar çok daha iyi biliyor. Yani mahallesinde, sokağında hangi çocuk mağdur, hangi aile daha mağdur. Dolayısıyla onların tespitiyle bunu yapalım dedik. Güçev olarak onlarla bir protokol yaptık muhtarlarla. Sonra medya çok önemli biliyorsunuz. Nasıl olur dedik. Kendi televizyon kanallarımız var ama uydu üzerinde. Muhtarlara ait bir şey olsun dedik. Yaklaşık bir ay önce bir proje ürettik. İnternet üzerinden şu anda Muhtarın Sesi TV, muhtarinsesi.com adresine girdikleri zaman inşallah programda zaten orada izleyecekler. Orada bütün muhtarlarımızla yapılan çalışmalar, onların faaliyetleri, halk eğitim merkezlerinde yapmış oldukları faaliyetleri hepsini orada bulacaklar. Yaklaşık 55 bin, 56 bin civarında bu kanalın izleyici kitlesi var. Muhtarlarımız tamamen sahiplendi bu projeye açıkçası.
Evet, ilk herhalde başlangıçta bu kadar ilgi alaka olmuyordunuz herhalde değil mi? Erdal
yani böyle bir şey ben açıkçası hiç düşünmediğim bir şeydi. Çünkü onun için hazırlıksız yakalandık. Araç gerek, kamerası, bir sürü de yatırım yapması gerekiyor. Bayağı da bir yatırım yaptık ama çünkü yayından önce de konuştuk nasıl yetişiyorsunuz diye. Diğer işte bölgelerden, federasyonlardan temsilciler bulduk. Yetişmemiz yoksa mümkün değil. Çünkü yani sadece İstanbul'da yaklaşık 1000 tane, 960 civarında muhtar var. Yetişmek mümkün değil. Dolayısıyla evet, bu farklı bir proje oldu. İnşallah en azından istihdam ekmek kapısı da açılmış oldu. Şimdi bu vesileyle ekmek yiyecek bir sürü insanlar var bu projeyle alakalı.
Bir de en önemlisi abi, bir komşuluk projesi diye bir proje hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz Muhtarların Sesi televizyonda. O zaten bizim programımızın da bir nevi adını, manasını, anlamını ifade eden, Türk İslam Birliği sıcaklığını çok iyi yansıtan ve bugünlerde de özellikle ülkemizin olsun, İslam dünyasının çok ihtiyacı olan bir proje olacak. Ondan bahsetmenizi rica edeceğim.
Şimdi ben zaten komşuluk değerlerini kaybettik. Dolayısıyla biraz sonra geleceğimiz Türk İslam Birliği ile alakalı projeleri yarım kalmaz. Mevla nurunu tabii ki aminle tamamlayacaktır. Sadece belki biraz zorlantı olmuştur. İşte bu komşuluk değerleri kaybolduğu için zaten bunlar kaynaklanıyor. Burada komşuluk geri gelsin diye bir proje. Daha bunu dün düşündük. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Çünkü artık mahallelerde gökdelenler oldu yani. Mahallelerde artık. Köylerde bile neredeyse artık 2-3 katlı şeyler var. Yani orada da bitmek üzere neredeyse. Dolayısıyla komşu komşuyu tanımıyor. Yani binayı boş verin. Karşı komşudan bile belki tesadüf çıkarken görürseniz bir merhaba dersiniz veya demezsiniz. Komşuluk kültürü bitti. Şimdi burada ilk önce o mahallede, belki daha sonra diğer mahalle, iki mahalle komşuluğu, sonra ilçe komşuluğu derken mahallede böyle bir şey düşünüyoruz. Yani işte eski köy evleri tarzında belki oralara plato kurup komşuluk geri gelsin. Yani onu orada İnşallah. Sadece belediyeler bazen yapıyorlar, işte Ramazan'da köyler, evler tarzı, ama bu öyle değil. Bu bir ay Ramazan'a mahsus olacak şey değil. Bu bir yıla yayılacak bir proje. Komşuluk gerçekten geri gelsin. Herkes orada o komşuluğu yaşasın istiyoruz.
İnşallah çok hayırlı bir proje olur. Muhtarlar, Allah razı olsun.
Muhtarlar projesinin kapsam alanı nasıl? Bütün Türkiye tamamen yayılıyor değil mi?
Tamamen. Türkiye
Güneydoğu dahil.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Güneydoğu'da derken Kıbrıs'ta, işte geçen buradaydılar. Yaklaşık 100 muhtar buradaydı. Konfederasyonun kongresi vardı burada. Kıbrıs dahil, yani Güneydoğu'dan kastımız. Kıbrıs Muhtarlar Federasyonu da var için içerisinde. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve ona bağlı federasyonlar ve ona bağlı Muhtarlar Derneği ve ona bağlı da muhtarlar. Dolayısıyla ilçenin, o belediyenin, ilin ta ki Cumhurbaşkanı'na çıkana kadar siyasetin merkezi tabanı muhtarlar, halk. Yani muhtarlık devlete açılan ilk kapı. Yani sabah eşiyle tartışan muhtarlığa geliyor. Çocuğu eve gelmeyen muhtarlığa geliyor. Neye kafası bozulursa muhtarlığa geliyor. Dolayısıyla devlete açılan ilk kapı. Biz de bu eksiği gördük. Daha önce de zaten muhtarlarla alakalı projelerim vardı. İşte söz muhtarın, muhtar çakmağı, muhtarlar konuşuyor diye. Biliyorsunuz daha önce yapmış olduğum kanallarda yayınlar programlar vardı. Yaparken de muhtarlara o değeri veriyoruz. Yani muhtarlar layık olduğu aslında değerde henüz değiller. Onun için de bu projeyle onlar da sağ olsunlar sahiplendiler bu projeyi. Arıyorlar. Evet, biz de tanıtalım. Mahallemizi tanıtalım. İnşallah gücümüzün yettiği kadar bu projeye biraz daha önem göstereceğiz. Çok da mutlu oldum. İki dostum da bu projeye yakın heyecan gösterdiler ve iyi proje olduğunu söylemeniz de beni biraz daha mutlu etti inşallah. Tabii büyütmeye çalışacağız.
Olumlu bir adım atıldığında abi, Türk İslam Birliği yolunda olsun, gerek böyle bir kardeşlik, dostluk. Halkımızda o teveccühü de hemen görüyoruz. Mesela Muhtarlar Derneği'nden bu teveccüh hemen olmuş. Muhtarlar Federasyonu'ndan 55 binin üzerinde kişiye bir heyecan oluşmuş. Ben eminim ki bu inşallah Allah'ın izniyle kardeşlik projesi üzerine de, komşuluk projesi üzerine de yapacağınız çalışma gereken yankıyı bulacaktır. İnşallah Erdal abi. Şeyde, onun haricinde televizyon konusunda yine farklı projeleriniz olacak mı? Var mı Erdal abi?
Televizyon konusunda zaten şu anda iki tane kanalımız var, devam ediyor. Ama tabii artık uydu üzerinde çok daha etkili. Çünkü artık insanlar cep telefonundan da dışarıda da olsa muhtarlarımız ve onun halkı bir muhtarlık programı yaptığımız zaman işte o halkına tamamen bildiriyor aynı gün. O gün biliyorsun ki işte Hakkari'nin şu köyünden izleniyoruz. Yani internet, uyduda bunu tespit edemiyoruz biliyorsunuz. İnternette öyle bir şey. Yani bugün hangi program var, hangi mahallenin programı var, O mahalle tanıtmış kendisini belli. O mahalleden izlediklerini görüyoruz yani. Noktayı görüyoruz. Hangi haber okuduklarını görüyoruz. Onun için tabii projelerimiz var ama bu dediğim gibi bu artık bizden çıktı şu anda. Muhtarlar bunu söylüyor ya. Bu saatten sonra sizden çıktı yani. Siz yapmasanız artık bu geri dönüşü olmayan bir şey. Gerçekten sahiplendiler. Bir de tabii bugün onun için buradayız. O ahde vefayı gösterdiniz. İnsanlar tabii biraz sonra geleceğiz. Rahmetli şehidimiz giderken insanlara vermiş olduğu şehadete giderken o mesaj çok önemliydi yani. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız bir hayat için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Dolayısıyla onu dik durduğunuz zaman dik duracağız, dik yaşayacağız dedi. O dikte gösterdiğiniz zaman yapmış olduğunuz bir projeyi götürdüğünüz zaman da hiç bakmadan benim öyle oldu. Yani ben önce Güçevi götürdüm. Federasyon başkanı yönetimine danışmadan imzaladı gönderdi. Yani Erdal Yavuz'dan gelmiştir bu dedi önemli. Muhtarın Ses TV yine keza aynı şekilde. Yani ne istişareler oldu ne başka bir şey oldu. Evet buradan gelmişse bu doğrudur dedi. Yine altına imza attılar. Onun için de omuzlarımıza tabii farklı yük biliyor. Niyetler de iyi olunca şükür bir sıkıntı oluşmuyor yani.
Şimdi değerli hocamız Adnan Oktar da hep yayınlarda, sohbetlerinde Anadolu insanının ahlakını, üstün ahlakını, Müslümanlık anlayışını bütün İslam dünyasına örnek olarak verir. Bu inşallah ahlan tekrar ihya edildiğinde özellikle Türkiye'den başlayan bir inkişafla bütün İslam ahlakında, Kur'an ahlakında dünyaya hakim olacağının müjdesini tabi hadisler ışığında hocamız veriyor. O Anadolu kültürü gerçekten çok önemli bir kültür. Biz zaten daha önceki kurduğunuz şu an halen aktif görev aldığınız televizyonun adı da zaten malumunuz.
Evet.
Büyük Birlik Partisi olsun, gerek Sayın Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız olsun, hep Anadolu insanıyla iç içe o sıcaklığı yansıtan ve o sıcaklığı da alan, özellikle hala çok sevilen, mesela istisnasız birçok politikacı oluyor ama bir kısım benimsiyor, bir kısım benimsemiyor. Ama bir Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız dediğinde herkes hayırla yad ediyor, güzel konuşuyor. Onu anarken tabii o günlerde de mesela çok takdiri ilahi inşallah Cenab-ı Allah ona şehitlik şehadet şerbetini nasip etmiş. Bayağı bir yoğun çabamız şeyimiz takibimiz olmuştu Erdal abi ve evet. Ergenekon soruşturmalarında da gelinen noktada da gerçekten yani o çalışmalarında engellendiğini o günlerde biraz da yani özellikle Adnan Oktar hocamızın işaretiyle siz de Allah razı olsun bilmeyen seyircilerimiz için aktaralım. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın helikopter düşüşü ve bulunuşu arasındaki sürede Adnan Oktar hocamız çok yoğun bir gayret
onu
göstermişti.
Onu ben anlatacaktım aklımda zaten. Evet.
İnşallah ve siz o dönem inşallah Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle inşallah adeta uyumadan yani o günlerde bir köprü görevi gördünüz. Ve belli noktalara, belli olaylara, hususlara dikkat çekildi. Ama biraz da herhalde o zaman yani tabii şimdi mahkeme süreci devam ettiği için çok fazla hani detayına giremiyoruz ama görüyoruz bunu yani iddia edilen Ergenekon örgütü soruşturmasında birçok bilgi belge çıktı. Ve yanlış yerlerde yanlış zamanlı aramalar sonucu belki de Sayın Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız inşallah aramızda olacak ama tabii takdiri ilahidir. O günleri biraz yadele edelim Erdal abi. Onları bir de sizin ağzınızdan inşallah A9 seyircilere
evet,
inşallah.
Evet teşekkür ediyorum. Tabii oraya gelmeden önce Büyük Birlik Partisi'ne girdikten sonra Büyük Birlik Partisi olarak parti bir araçtır sonuçta. Bizim harekete girişimiz bir Nizam Alem davası.
İnşallah.
Yani ilk önce oradan başladık. Çok küçük yaşlarda Nizam Alem Ocak Başkanlığı, şimdiki Alperen Ocakları, o zaman Nizam Alem Ocakları. Bu bir davaydı. Parti kurulmadan önce zaten istişareler yapıldı. Parti mi oluşsun, işte tarikat tarzında bir şey mi oluşsun ama tabii araç, böyle bir araç gerekiyordu. Bu noktaya geldi. İlçe başkanlığı yaptık ve 99 seçimlerinde belediye başkan adayı olduk Büyük Birlik Partisi'nden. 94 ara seçimlerinde milletvekili adayı olduk. Bunlar hepsi direkt rahmetli şehidimizin, genel başkanımızın talimatıyla, emirleriyle olmuştu. Tabii o sürece gelmeden önce tabii çok aslında anımız var. Seçim sürecindeki şeye de geldiğimiz zaman kampanyalar yaptık işte. O zaman 6 tane belde bir ilçeye bağlıydı, ayrılmamıştı. Otobüs kiralamıştık işte kampanya için. adaylar, belediye başkan adaylarının da olduğu otobüs dolu. Rahmetli genel başkanımız geldi. Seçim merkezini geziyor. Hostes koltuğunda kendisi oturuyor. Hangi ilçeye giriyorsak da onun belediye başkan adayı işte geliyor. Orada yanına geliyor. İşte anons ediyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu ve belediye başkan adayımız sizleri selamlıyor. Hem genel başkan selamlıyor, hem aday selamlıyor. Şimdi 4-5 tane ilçede şey yok, aday da yok. Başka programları var sanıyorum, gelememişler. Genel başkanımız hostes koltuğunda oturuyor. Benim belde bitti tabii, geldik. Hatta Sivaslı da biliyorsun kendisini. Bizi anons ederken yukarıdan aşağı oturuyor oradan. Canan yiyeyim senin dedi kardeş falan. Şimdi aday yok. İşte gittik başka bir ilçeye. Aday yok. Bana dedi ki sen hazır bekle orada. Şimdi oraya girdik, aday yok. Şimdi girdik oraya bir ilçeye, ismini kullandılar. Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve belediye başkan adayımız Sedat Altan sizleri selamlıyor. Sedat Altan'ın ismi var ama görüntüsü benim. Şimdi dedik ya, dedim genel başkanım neden böyle yaptınız? Hiç olmazsa genciz, böyle yaşlı değiliz tabii. Hiç olmazsa dedi tipten oy alalım dedi yani. Bir dört ilçede beni jokeri olarak orada öyle kullanmıştı. O farklı bir anıydı.
Çok nüktedan bir insandı. Rahmetli şehidimizle biz de bir vesileyle vefatından bir yıl önce hocamızla beraber küçük bir iftarda bir araya geldik. Hatta bir gün evvelinde cirit oynamış. İnşallah sporcu kişiliği de vardı biliyorsunuz. Özellikle benim dikkatimi çeken saçında tek tel beyaz
aynen
yoktu
öyle,
yani yaptım. O yaşına rağmen. İşte bayağı hoş bir sohbet olmuştu işte.
İlçe başkanı olduğum zaman açılışa geldi. Rahmetli babam da o zaman ya siyasete uğraşma, yapma, işim var, gücüm var falan. Tabii tanımıyor yakının. Sonra işte genel başkanımız geldi, kurban kesti kapıda, işte açılışı yaptık. Biraz bir sohbet ettiler, bir 15-20 dakika. Sonra babam rahmetli çıkarken dedi ki sen hayatını kaybedene kadar onun yanından ayrılırsan hakkımı helal etmem sana. O kadar yetti zaten. Dolayısıyla öbür sürece gelirsek, evet orada hocamızın yapmış olduğu çok farklı şeyler vardı. Niye birbirlerini bu kadar severlerdi? Birazdan ona da kısaca değiniriz. Orada evet resmen şehadetlerini beklediler, istediler. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bir saat içerisinde yaklaşık 10 sefer aramıştır Sedat Bey beni. Hocamızın talimatıyla. Bana vermiş oldukları koordinatlar şu istikamette ise ben kriz masasına bildirdikçe onlar zaman kaybetmek için tam ters istikametini aradılar. Hocamızın şu ana kadar söylemiş olduğu siyasetle ilgili işte ayrıca bir konuşacağız. Benim yapımı bizi bilirler. Çok fazla şey şu anda girmeyelim formatımız gereği ama siyasi bir program yaptığımız zaman çok farklı şeyler hocamızın tarzı gibi onu da yaparız. İşte başkanlık sistemine ısrar etme Sayın Cumhurbaşkanım dediği çok şeyler dediği şeyler bugün hepsi bir bir gerçekleşmiştir. Girsinler oraya, tarihe girsin, baksınlar. Dolayısıyla vermiş oldukları koordinatlar tamamen aynı noktada çıktı. 5 dakikada bir Sedat Bey beni arardı. Hocamız şunu söylüyor, şu talimatı verdi ama biz dinleyen kim? Dolayısıyla orada İsmail'in rahmetli gazetecinin çığlıkları kimsenin kulağından gitmiyor. En azından onu belki kurtarabilirdik. Çünkü orada kalktığı zaman bu süreci herkes biliyor. İşte bunlar kim falan dedi. Orada maalesef bunu beklediler.
Bu arada abi bir dipnot açmak istiyorum ben. O İsmail kardeşimiz de Allah şehadetini kabul etsin.
Kalan diğer 5 şehidimiz de.
O da hocamızı çok seven bir kardeşimizdi. Bir Fransız televizyonuyla hocamıza İhlas Haber Ajansı'nın görevlisi olarak gelmişti. Bayağı bir sohbet etmiştik. Hem eserlere karşı hem hocamıza karşı derin bir sevgisi vardı. Allah ona da Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız da şehadet nasip etti.
Orada. Amin. Amin. Aynen. 6 şehidimiz vardı orada. Dolayısıyla sonra üzerine düşen şey yapılmadı. Niye olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Hatta ben o zaman yapmış olduğum bir programda birkaç sefer sordum. Birinde de Cumhurbaşkanlığı basın müşavirliğinden arandım. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül o zaman şunu söylemişti. Yani evet bu cihazları keçiler mi söktü? Bu ifadeyi kullandı. Yani bir şey var burada. Sonradan aradan zaman geçti. Tekrar süreç durunca ben sordum. Sayın Cumhurbaşkanım keçilerden bir haber var mı? Yani nedir bunun akıbeti? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra aradı dediler ki yani çok ilginçtir. Devleti de aşan konular var. çok fazla da şey yapmak istemiyoruz. Siz de çok fazla üzerinde durmayın. Bunlar çok önemli şeyler. Yani ha nereye geliyoruz?
Bir de o noktada tabii Büyük Birlik Partisi yönetimi başta olmak üzere Alperen kardeşlerimizin bu konuda bir ihmali suçu yok. Can araç vaziyette gayretkeş bir şekilde mücadele ettiler ama orada tabii yanlış bir yönlendirme olduğunda belli çevrelerden ister istemez yani bilimsel bilgilerle biz geliyoruz burada işte GPS'e göre koordinat oluyoruz şuna göre burada deyince tabii ki ister istemez de önceliği oralara verdiler. Orada o vakit kaybı sizin de dediğiniz gibi oldu. Özellikle yaptırıldı.
Özellikle yani yaptırıldı. Çünkü sizin bana vermiş olduğunuz o koordinatlar orada oldu yani. Oradaydı çıktı. Zaman kaybı yaptılar. Ha biz onu Türkistan Birliği'nin ilk ve büyük şehidi olarak kabul ediyoruz. İnşallah. Aslında. Yani oradan kaynaklanıyor. Çünkü rahmetli olmadan bir ay önce işte benim o zamanki program yaptığım kanala yine program konuk olarak geldi. Ve seçimler yaklaşıyordu biliyorsunuz. 28 Mart. O zaman bazı açıklamalar yapacağını da belirtti. Artık zamanı geldi dedi. Ve o zamana bırakmadılar. Çünkü onlar gerçekten evet birisi canıyla ödedi. Şehit oldu. Bir Muhsin Yazıcıoğlu gitti. Adnan hocamızın dediği gibi o bir aynı zamanda mürşitti.
Evet,
bir Muhsin Yazıcıoğlu gitti ama arkasında binlerce Muhsin Yazıcıoğlu var. Ayrı bir şey. Yani Adnan hocamız Muhsin Yazıcıoğlu işkenceler görerek hangi dava uğruna? Peki şimdi ne değişti? İsa Yusuf Attekin'den bahseden var mı? Doğu Türkistan şu anda ne halde? İşte Yunanistan azınlıklar Doktor Sadık Ahmet Allah rahmet eylesin hepsi şehadet ermiş. Eşi nerede bilen var mı? Oradaki azınlık ne durumda? Çeçenistan ne durumda? Bunları zikreden var mı? Yok. Türkistan Birliği'ni engellemek için emperyalist güçler işte burada işte diye bir şey çıkardılar. Kısaca hemen girip çıkıyorum. PKK'yı meşrulaştırma yoluna girdiler artık. Dolayısıyla bunu artık anlamak lazım. Yani dış kaynaklar, o güçler, Osmanlı'nın parçalanmasını isteyenler, parçalanmasına sebep olanlar, Türkistan Birliği'nin kurulmaması için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Zamanında işkenceler yaptıkları gibi sonradan da büyük bir şehit alarak emellerine alet oldular. Şimdi baktığımız zaman aslında bunları görmek lazım. Eğitimli gençlere Nizam Alem davasını anlatabilecek o şuurdaki gençlere ihtiyacımız var ki onların bırakmış oldukları sürekli şu anda da tek başına mücadelesi ederek de olsa Adnan hocamızın bahsettiği gibi Türkistan Birliği'nin tek çözüm Türkistan Birliği'nin oluşmasıdır. Evet. Başka hiçbir çözüm yok. Bunun için de işte o imanlı gençler lazım. Ben Ocak Başkanı olduğum zaman Nizam Alem Ocağı o zaman diğer arkadaşlar başka ocaklardan vardı. Çocuklar yanıma geldiler. İşte reis dediler biliyorsun. Reis biz göreve ne zaman başlıyoruz? Yani işte o zaman biliyorsunuz iki tane şey beline şey verdiğin zaman onların görevi o zaman oydu. Gidecekler. İşte bir senet vardır, bir çek vardır falan filan. Bunun tarzı görevi oymuş. Yani ben bunları evet gelecek. Hatta birisine silahımı çıkardım koydum. Dedim burada. Ama diğeri gelene kadar sen bekle ki hep beraber. Bunları yaklaşık bir ay, bir buçuk ay işledik. Artık o değil. Kur'an ve elinde kalem olacak vaziyete geldi iki ayda. Sonra o çocuklar askere giderken, o zaman ben de geçtim. Elimi öpmeye kalkıştılar. Bizi çok farklı yerlerden kurtardınız. O an ben onu çıkarıp versem, ona da tedarik etsem, onları düşünün nerede olduklarını.
Ki Allah yani razı olsun Muhsin Yazıcıoğlu şehidimiz bütün ömrü boyunca bu mücadeleyi gösterdi.
O mücadeleyi vermiştir.
Her zaman değil mi belli mihraklar Büyük Birlik Partisi'nin o aktif dinamik gençliğini farklı bir mecraya çekmeye çalıştılar. Ama o hep uzak durdu, fitneden uzak durdu inşallah. Dediğiniz gibi en başta hocamızın dediği gibi mürşit bir yapısı vardı. İnşallah İslam ahlakı en güzel, biraz evvel de zikrettiniz, şehadetinden evvel yaptığı o dik duruş, onurlu duruş konuşması gerçekten tarihe bir ibret vesikasıdır. Ölene kadar bunu sürdürdü ve Allah'a çok şükür şu anda da biz inşallah değil mi gençleri, Alperen gençliğini böyle görüyoruz. Her zaman inşallah bu tarzda şeylerden uzak duruyorlar.
Allah razı olsun hocamdan ve sizlerden onun davasını bırakmış olduğu mirası hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her platformda zikrediyorsunuz. Onunla alakalı özel programlar, onlarla alakalı aldığınız konuklar bunu zikrediyorsunuz. Ruhu şad oluyor eminim. Çünkü onların gönül bağlılıklarını ben çok yakinen biliyorum. Çok önemli çünkü o. Gerçekten çok önemli. Şimdi baktığımız zaman ya bunları görmek lazım. Şuculuk, buculuk, işte şu cemaat, bu cemaat. Tek şey Türk İslam Birliği diyoruz. Hocamız da bunu sürekli zikrediyor. Bunun için hangi yıl atılması gerekirse bunun için de şehit mi olunacak? İşkence mi görülecek? Bunu yapanlar var zaten. Ne içindi bu? Şahsi için miydi? Hayır. Bir dava içindi. Bas bas bağırıyor. Yani bu oluşması gerekiyor. Ülkenin bütünlüğü için, birliği için. Empalesi Yusuf'ların ülkeyi karıştırıyorlar. İşte Kenan Evren dediği gibi dengeler oluşsun diye bir sağdan bir soldan. Yine güçler yaptılar. İşte öbür taraftan Adnan Kahvecileri mi, hepsi rahmeti rahmanına kavuştu. Recep Yazıcıoğulları mı dersiniz? Turgut Özal'lar da mı dersiniz? Bu sefer dengeyi sağlamak için iç savaş birbirine düşürsünler diye bu sefer Bahriye Uçoklar, Çetin Emekçiler bu sefer tam tersi. Yani Kenan Evren'in dengeyi sağlama şeyi gibi bu sefer onlar yaptılar. Dolayısıyla bunlar artık görmek lazım. Uyanmak lazım.
Bir de en önemlisi tabii inşallah o konuya çok fazla değinemiyoruz. Programımızın hem formatı gereği hem de çok vaktimiz yok. Ayrı bir
formatı bildiğim halde bazen yine giriyorum ama
daha öncesinde konuşmuştuk. Mesela Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizde çok güzel bir örnek vardı. Refah Yol Hükümeti bugün olduysa, tarihte anılıyorsa rahmetli Erbakan, o da Allah rahmet eylesin Gani. Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız vesilesiyledir. Yani orada hiçbir siyasi çıkar gözetmeden, hiçbir beklenti olmadan ben Müslümanların hükümet etmesine imkan sağlayacağım, evet, engel olmayacağım diyerek güven oyu verdi ve o vesileyle bugün AK Partiler olsun, o camiadan gelen yetişen isimler olsun, ilk çıkış ve orijin noktası da bir nevi o seçimler olmuş oldu. Dileseydi Muhsin Yazıcıoğlu başkanımız çok daha farklı oluşumlardan, dediğiniz gibi çok farklı makamlara da gelebilirdi. Ama Allah rızasını gözeten bir şahıs. Bütün ömrü boyunca da öyle yaşadı. İnşallah bizim gönlümüz istiyor ki bu seçim sonrası oluşan atmosferde de parti başkanlarımızın bunu değerlendirip Güneydoğu'da da PKK sorunu, belasını, bölünme tehlikesini görüp sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın gibi hesaplaşmalardan, hocamız bu hafta içi yayında da onu anlattı, kaçınıp ortak müşterek nedir? Çünkü ikisi de gerçekten gönülden Türkiye'yi seven insanlar, partiler. PKK'ya karşı ortak bir koalisyonla herhalde hareket etmeleri daha uygun olur değil mi Erdal abi?
Aynen o şekilde tabii. Yani öyle olması lazım. Şimdi rahmetli şehidin şu vardı, işte o Refah Yol Hükümeti'nde bize şunlar da oldu. Yani içinde değilsiniz. Niye destek veriyorsunuz? Sizin de demin buyurduğunuz gibi ben Müslümanların iktidarını engelleyen birisi olarak tarihe geçmek istemem. Bu Müslümanların iktidarıdır. Destek olacağız dedi. Neye rağmen? Tansu Çiller Başbakan, işte Ökke Şendiller, bunun da selam olsun kendisine.
28 Şubat baskıları.
28 Şubat baskıları. Daha öncesi ta gitti Maraş olaylarına, Ökke Şendiller'i katil olarak zikretmesine rağmen biz Tansu Çiller'in içerisinde bulunduğu Refah Yol Hükümeti'ni, refah var diye, Müslümanlar var diye onu desteklemiş bir insan. Kendisine diğer ortağı, Refah Yol'un diğer ortağı zulmetmesine rağmen, katil demesine rağmen bu erdemliği göstermiştir.
Ve tarihi vesikalar da bize gösteriyor ki o dönemde aldığı tehditler olsun. Ki başkanımızı o tehditler her zaman açar yani. O da Adnan Oktar hocamız gibidir. Tehdit geldiğinde daha da bir şevki artıp Allah'ın izniyle daha da bir kararlılık gösterir. Allah'ın izniyle o kararlılığı, dik duruşu da gösterdi inşallah.
Onun için akıllarını başlarına alamasına gerekiyor. Yani Amerika PKK'yı meşrulaştırmaya çalışıyor. PKK bir terör örgütüdür. Ama dünyada da çok terör örgütü vardır. PKK bu değildir. PKK hem eli kanlı terör örgütüdür, hem de hocamızın da tavrıyla kahpe bir terör örgütüdür. Evet. Kalleştir. Dolayısıyla PKK kurulduğu zaman, baktığınız zaman Kürt Partisi, Kürtleri temsil eden bir şey değil bunlar. Çünkü kurulduğu zaman içinde Türklerin daha fazla olduğu bir hareket. Bunu insan düşünmez mi? Yani Kürtleri temsil edecek bir parti veya bir
aldıkları
şeyi
aldıkları canlar zaten
neden Türkler kursun? Onun için dışarıdan ayarlamış işte o emperyalist güçlerin işte bugün nasıl terör örgütü listesinden çıkarma cüretini gösterecek kadar alçalıyorlar bunlar.
Rahmetli şehidimizi bu kadar anıyoruz. Onun nur cemalini ve gür sesini seyircilerimiz de bir görsün. Bu programın harika içinde olur. Güzellik olur. Onun işte her şeyimiz bir dediği ve PKK'ya kahrolsun dediği güzel ifadeleri var. O filmimizi bir izleyelim. Sonra devam ederiz.
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vatanı bölmek isteyenlere cevabı. Yazıcıoğlu tüm toplantılarında ve sözlerinde vatanımızı böldürtmeyeceğimizi ve birlik beraberliğimizi hiç kimsenin bozamayacağını açıkça belirtmiştir. Teröre ve bölücülüğe karşı net tavrını cesaretle ortaya koymuştur.
Evet, yani işte bu görüntülere de baktığınız zaman Allah razı olsun. Bunlar zaten sizin arşivinizde hepsi var.
İnşallah sürekli her gün
sürekli var.
Kullanıyoruz.
Takip ediyoruz. İşte bir kez daha hem duygulandık hem de bu vesileyle bir kez daha rahmet okuyalım. Mekanı cennet olsun inşallah. Baktığınız zaman işte evet bu dava için, bu hareket için önlerinde aslında iki tane engel vardı. Birisi Sayın Adnan Oktar, bir tanesi de Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Bunu evet şehit ettiler ama şehit ettiler, bu dava bitti mi? Yok. Bugün Adnan hocamız tekrar yine hiç korkusuz bir şekilde aslanlar gibi çıkmış her platformda, ekranlarda bunu bar bar bağırıyor. Birileri gidiyor işte pankartlar asıyorlar, kendilerini ifade ediyorlar. İşte gezi oluyor, gazi oluyor, her neyse ama biz bunu neden yapamıyoruz onu bilmiyorum. Yani Fransa'da bugün kalkıp dövizler asıyorlar, pankartlar asıyorlar. İslam Birliği istiyorlar. Türkiye'de STK'lar ne iş yapar? Nasıl oluyor? Şimdi yok mu işte Osmanlıların kuruluşunu biliyoruz. Yok mu o boylardan bir tane işte bir kayı boyu gibi bir şey çıkamayacak mı? Muhsin Yazıcıoğlu şehit vermiş bu dava. Biz de varız. İki Cihan Serveri mübarek dişini zafer için kırdırmıştır. Biz kimiz?
Şimdi bir kere bizim milletimiz asil bir millet ve imanlı bir millet olduğu için ne kadar zor ve baskı altında kalan değerlerine daha da fazlasıyla sahip çıkan bir haysiyete ve onura sahip. Şu anda ülkemizin birliği, beraberliği, bekası baskı ve tehdit altındaysa bu değerler daha da güçlenecek demektir evvelallah. Yani hamiyet daha da artacak demektir. Birlik, beraberlik ruhuna ihtiyaç arttığında o bizim milletimiz tarihte örnekleriyle dolu. Yeniden hani külünden doğan derler ya. Tabii buna vesile olacak şahıs ve nurlu insanlarla birlikte bu millet bölünmez. Birlik, beraberlik, kardeşliğini arttırır ve daha da büyüyerek yani sevgiyi, barışı, kardeşliği güzellikle büyüterek hem bölgede hem dünyada güzelliğe vesile olur. Yani dille, gülmeyle, neşeyle, barışla, Kur'an ahlakının yayılmasıyla evvelallah inşallah.
Bir de demin sizin zikrettiğiniz gibi Erdal abi, yani orada bir Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanımızın vefatine kadar, şehadetine kadar bir dik duruşu vardı. Evvelallah yani böyle bir gençlik oldukça, böyle bir yapı oldukça bu ülkede de kimse bize ne bölmeyi, ne bölünmeyi, ne federasyonu, ne özelliği dayatamaz. Yani halkımız da buna zaten karşı olduğunu her platformda gerek seçimler konusuyla da olsun gösteriyor yani inşallah bakış açısını. Allah'ın izniyle Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin müjdelediği gibi yani İslamiyet inşallah inkişaf edip Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği de kurulacak. Ama bunun öncesinde tabii her doğumun öncesinde belli sancılar oluyor. Bunu hadislerde de görüyoruz. O süreci yaşıyoruz ama sizin dediğiniz gibi inşallah bir an önce o İslam Birliği'ni istiyoruz. Şuurunun, isteğinin ortaya konup ülkemizde de bütün cemaatlerin olsun, siyasi partilerinde bir araya gelip el birliğiyle bu ahlaka öncülük yapması gerekiyor.
İnşallah. Şimdi tabii sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Ben aslında tabii siyaset işte Ocak'tan başladık. Rahmetli Genel Başkan'a demiştim ki Sayın Genel Başkanım işte biz zamanda da işte medresede yetişmişiz neyse. Ocakları da biz o şekilde görüyoruz. Nizam Alem Ocakları o şekildedir. Ben siyasete hiç almayın, siyaset olmasın. Ben şöyle bir misyon üstleneyim. Siyasi kadrolara, evet siyaset olmalı. O araç çünkü. Siyasi kadrolara ben bu sevdiğim, benimsediğim, önemsediğim ocaklardan kadrolar yetiştireyim. Bu daha iyi değil mi? Tamam güzel ama işte ocaklardan yine sorumlu olarak siyasete de olmalısın. Demek ki öyle olmaz gerekiyor. Ama şimdi şöyle biraz tabii ara vermiştik. Aklımızda bu düşünceler ama demin de ilk başta söylediniz bu kadar şeye nasıl yetişiyorsunuz? Şimdi bir şey daha aslında misyon tekrar hafızam yenilendi diyebilirim. Ben şimdi siyasi parti tabii kadrolara biraz daha belki orada hizmetten veya başka bir şeyden göremiyorlar ama benim şu an tekrar şey gözümden canlandırdı. İşte bu Türkistan Birliği'nin oluşması için şuurlu, imanlı, itikatlı. İşte bizim oradaki siyasetteki benim gazeteye verdiğim manşet şuydu. Bir elinde bilgisayar, bir elinde Kur'an olan bir nesil istiyoruz.
İnşallah.
1999'daki benim seçim sloganım buydu. Dolayısıyla ocaklar, evet partiden aslında ayrı olmalı. Ben parti değil de ocaklarla tekrar ilgileneceğimi, Türkistan Birliği'nde ne kadar karınca mesela yol alabilirsem onun da tekrar hocamız da buradan mesajımı almış olsun sizin huzurunuzda. Buna evet yani o şuurlu gençlik lazım bize çünkü.
Evet Allah her zaman beraberiz. Aynı her hislerle, zaman. Aynı ülküyle.
Bu haftaki Sevgi Dili programında sonuna geldik. İnşallah haftaya yine değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyoruz.